Ayrım 29, sayfa 538. Köşk MİT ilişkileri. MİT raporu skandalına kadar Gürvit, Abbas böylece Çankaya MİT ilişkileri sıcak bir dönem yaşamıştı. Yatsınamayan gerçek bu ilişkilerin yasaların buyurduğu ölçülerin dışında çevredeki elemanlarla daha bir genişlediği, yayılıp serpildiğiydi. Zaten Abbas'la Gürvit arasındaki yakın ilişkiler sonradan da katılsa, Eymür'ün köşkle dolayısıyla Eymür, Gürvit ve Atilla Aytekin ilişkileri oldukça geniş, sıkı işbirliğinden geçmişti. Yasa gereği MİT'in Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Genel Kurmaya raporlar vermesi ya da bu kanallardan ısmarlanan incelemeleri yapması doğaldı. Fakat doğal olmayan MİT raporundan sonra ortaya çıkan insan ilişkilerindeki sıcaklıktan ötürü yadırganan bu işbirliği ağının gereğinden öte sınırlara dayanmasıydı. Nitekim bu ilintiler ilgili kişiler arasındaki köprüler atıldıktan sonra kimi örneklerle ortaya çıkmıştı. Eymür'ün savına göre ünlü Kemal Horzum İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Ünal Erkan'ın atanmasına çalışıyordu. Oysa MİT'ten köşke Ünal Erkan'ın Kürt İdris'le yakınlığını, İdris'in Horzum'la ilintisini gösteren bir yazı gönderilmiş, atama istemine olumsuz gözle bakılması bildirilmişti. Ama atama yapılmıştı. Elbette Gürvit'in MİT yazısına karşın atamanın yapılmasından sonra öne süreceği bir gerekçe olabilirdi. Köşk değerlendirme yeri değildi. Hele atamalarla ilgili kararnameler gelirken Başbakanlık güvenlik soruşturmasını yapmış olurdu. Hem MİT'ten, İçişlerinden hem de Jandarma Genel Komutanlığından kişiyle ilgili 10 yıl geriye giden güvenlik soruşturmasına ait yazılar da atama kararnamelerine eklenirdi. Bu işleyiş köşke geldikten sonra MİT'ten ayrıca gelen bir yazı peygamber buyruğu gibi kabul edilemezdi. Başbakanlık güvenlik soruşturması eklerinde atamaya sakınca teşkil edecek bir vurgulama yapmadığına göre ender haller dışında tersine bir direnmeyi bir başka MİT yazısını neden göstererek sergilemek, tersi uygulamalara geçmek olanaksızdı. Fakat belirli halkanın işbirliği daha önemli aşamalara girince, örneğin Dündar Kılıç'ın Behçet Cantürk'ün bandı alınan, deşifre edilip metin haline gelen sorgu ifadelerinin de köşke gitmesi olasılığı yadsınamıyordu. Her ne kadar köşke MİT'ten bu türden sorgulamaların rezümesinin geldiği bildiriliyorsa da, MİT raporu öncesi sıcak ilişki günlerinde daha ayrıntılı raporlar, tam metin, hatta kimi ifadelerin ses bandlarının, örneğin Diyarbakır'da sorgusu yapılan Selahattin Delidere'nin ifade bandı, Bedri Özdemir aracılığıyla köşke gönderildiği kesin dille reddedilmiyordu. Tabii, ola ki böyle bantlar ifade metinleri köşke gelmişti, oradaki değerlendirme ne yazardı? Oysa o bantta Tahsin Şahinkaya ile ilgili savlar yer alıyordu. Köşke göre MİT'ten gelen her yazı bir tabu değildi. Zaten Erkan Gürvit'in kargaşalı ay Şubat 1988'de Dündar Kılıç'ın sorgusunda hazır bulunduğu yolundaki savlar da kabul edilmiyordu. Gürvit bir kez sorgulama yapmıştı. Havaalanı terörizminde yakalanan Leon Ekmekçiyan'ın bir iki sorgudan sonra hemen mahkemeye verilip asılması gibi klasik üslubu değiştirtmişti. 3 ay Ekmekçiyan'ın sorgusunu bizzat yapmış, Ermeni odaklarına ait yeni bilgiler elde edilmesi için çabalamıştı. Katıldığı ve bizzat yürüttüğü tek sorgulama buydu. Gürvit çevresine köşkteki göreviyle konumunun fazla abartıldığından yakınırdı. Köşkte bir büro kurmuş ve burada bilgilerin bilgisayara geçmesini sağlamıştı. Ancak bilgisayarlar sanıldığının tersine sadece devletin emniyetiyle ilgili kesin bilgileri içeriyordu. Gelen bütün kesin bilgiler beyne işleniyor, her ay bilgisayardan kağıda dökülen ayrıntılar ilgili yerlere gönderiliyordu. Güneydoğu'da PKK'ya karşı olağanüstü hal valiliği kurulduğunda köşkün bilgisayar uzmanı Gürvit Diyarbakır'a gitmiş, orada olağanüstü hal valisinin kurmaya çalıştığı bilgisayar sistemini 3 ay içinde gerçekleştirmişti. Köşkün güvenlik sorumlusu ve MİT temsilcisi olarak her akşam üzeri saat 18'de MİT'ten Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından gelen bilgiler Cumhurbaşkanı'na 3 ya da 5 sayfalık bir rapor halinde sunuluyordu, dosyalanıyordu. Abbas'ın atanmasında ilk hamle, Hasan Celal Güzel'den. Rapor öyküsünü renklendiren olaylardan biri kuşkusuz Hiram Abbas'ın MİT müsteşar yardımcılığına nasıl atandığıydı. Abbas'a göre bir gün İstanbul Emniyetinden biri gelmiş, başbakanın kendisini beklediğini söylemişti. O da Ankara'ya gelmiş, konukta Özal'la konuşmuş, bazı direnmeler nedeniyle atama 4 aya yakın sürüncemede kalmıştı. Atamanın özü buydu. Acaba, yoksa şiddetli sancılardan sonra Gürvit'in eli atama kararnamesine ne ölçüde değmiş, çeşitli engeller nasıl aşılıp Abbas çok istekli olduğu MİT müsteşar yardımcılığına gelmişti? Henüz ortada bir ad yokken devletin tepe noktaları Çankaya'da Cumhurbaşkanı Evren'le Başbakan Özal bir konuda anlaşmaya varmışlardı. MİT'i sivilleştirmenin ilk adımını atmak gereğine inanıyorlardı. Cumhurbaşkanına göre MİT'e bir asker müsteşar olarak geliyor, 1-2 yıl çalışıyor, tam öğreniyor ama sonra ya kıtaya çıkıyor ya da başka göreve alınıyordu. Görevde süreklilik aksıyordu. MİT'i sivilleştirmeye gidilmeliydi. Ancak ilk adım olarak müsteşar yardımcılığına bir sivil getirilecekti. Bu ilkeden sonra yardımcılığa adam arayan Başbakan Özal'a eski MİT'çi Özal'ın yakını Bülent Öztürkmen Hiram Abbas adını önerdi. Hatta daha sonraları Semra Hanım Abbas'a sizi sizin gibi yaralanan inandığımız bir arkadaşınız tavsiye etti diyecekti. Öztürkmen'e göre Abbas'ta MİT'i çekip çevirecek meslekten yetişmenin verdiği tüm yetenekler vardı. Başbakanlık konutunda söz edildiğinde Abbas adından Çankaya Köşkü'nün henüz haberi ve bilgisi yoktu. 1985 Ağustos'unda Erkan Gürvit, Ayvalık'ta MİT dinlenme tesislerinde tatil yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı da Florya Köşkü'ndeydi. Abbas, eski tanıdığı, dost bildiği Erkan Gürvit'i Florya'da buldu ve görüşme isteğini bildirdi. Gürvit de Abbas'ın dostlukları eski MİT müsteşar yardımcısının gizli servisten 1980'de ayrılmasından sonra da kesilmemişti. Bu ilişkiler köşk ve devlet adına Abbas'ın 1980'den sonra dış ülkelerde görev yapması ile sürmüştü. Fakat köşk Abbas'a bir kez o da bir işin soruşturulması için 3 aylık bir görev vermişti. O kadar. 3 aylık görevin içeriği açıklanmıyordu. Ama Abbas raporlarını bu sürede Gürvet'e vermiş, söylediğinin tersine Evren'le hiç konuşmamıştı. Florya Köşkü'nde Abbas anlattı. O sırada Başbakanlık Müsteşarı olan Hasan Celal Güzel Abbas'ı aramış, sizi MİT Müsteşar Yardımcılığına düşünüyoruz, ne dersiniz diye sormuştu. Maddi durumu iyiydi Abbas'ın ama gizli servisin tepe noktasına gelmek, son basamağa, müsteşarlığa bir adım daha yaklaşmak, düşlerinde yaşattığı olaydı. Abbas kabul etmişti görevi. Hasan Celal Güzel de pekala realize ederiz demiş, telefon konuşması sona ermişti. Kısacası düğmeye basılmıştı. Ne var ki Eylül'de Abbas'a hem MİT bünyesinden hem de dışarıdan tepkiler gelmişti. Gündeş Ataman'a karşıydı. Ekim ayı geldiğinde iş tamamen açmaza girmişti. İşte bu sırada Erkan Gürvit devreye giriyordu. Şimdi belki de pişmanlık duyduğu bir atılım yapıyor, Cumhurbaşkanı Evren'e Abbas'ı övüyor, müsteşar yardımcılığına gelmesinin zorunlu olduğundan söz ediyor, telkin ediyor, etkiliyordu. Tutumu arkadaşlıktan gelen duygusal bir davranıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nı, şimdi hayıflanıyor olabilir, etkilemişti. Bu arada Hasan Celal Güzel Gürvit'i arıyor, Ataman'ın sürüncemede kalmasına değinerek, olay boyumuzu aştı, yardımcı olun diyordu. Gürvit bir başka atılım daha yaptı. 5 yıldır başbakanlık yapan Turgut Özal'ı 3 kez görmüştü. Kalp ameliyatı geçirdikten, suikasti atlattıktan sonra kısa geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. 3. kez aradığında Hiram Abbas için bir randevu istedi. Hiram Abbas saptanan gün Ankara'ya geldi. Gürvit olaya girmişti ya, bu kez Abbas otomobilini alıp konuta bizzat götürdü. Görüşme saati 14.30'du, başbakan 15'te meclise gitmek zorundaydı. Abbas'ı takdiminin sonunda Gürvit Özal'a, izin verirseniz ben çıkayım, baş başa kalıp görüşün dedi. Özal gerçekçiydi. Nasıl olsa yanımdan ayrıldıktan sonra size neler konuştuğumuzu Hiram Bey anlatacak, kalabilirsiniz dedi. Gülümsedi Gürvit. Başbakanın dokundurması hemen her şeyi içeriyordu. Buna rağmen olsun ben çıkayım dedi ve ayrıldı. Başbakan yarım saat sonra meclise gidecekti. Abbas'ı arabasına aldı, meclise kadar konuşmayı sürdürdü. Gürvit başbakanın kortejine Abbas meclis kapısında açıkta kalmasın diye bir de otomobil takmıştı. Başbakan meclise girdi, Abbas gönderilen arabayla Çankaya'ya, Gürvit'in yanına döndü. Ne var ki Abbas'ın yardımcılığa gelebilmesi için yasa gereği Müsteşar Kor General Burhanettin Bigalı Paşa'nın kararnameyi hazırlayıp göndermesi gerekiyordu. Bigalı Paşa ise direniyordu. Köşke yansıyan bilgiye göre Bigalı Paşa Abbas'ın sicilini incelemiş, böyle bir görevi üstlenmesinde kimi sakıncalar gördüğü için Ataman'a karşı çıkmıştı. Nitekim direnişi önceden sezen Gürvit, Özal'ın yanından gelen Hiram Abbas'la o gün uzun uzadıya konuşmuştu. Uçkuruna hakim değildir, ataktır, dik kafalıdır gibi nitelemeler üzerinde tartışmışlar, Abbas hiçbirinin görülmeyeceğine söz vermişti. Gürvit, Cumhurbaşkanı nezdinde bir kez daha devreye girdi. Duygusallıktan uzak olmayan yanıltıcı bilgi verdi. Bigalı zorlandı ve Abbas'ın kararnamesi köşke geldi. Abbas sevinçten etekleri uçarak MİT müsteşar yardımcılığına oturdu. Tabii olayın bir de Bigalı cephesi vardı. Sonra... Ama Evren Özal'a niye siyasi bir koz versin? Gürvit'i sinir eden söylenti denizinde köşkün damadı kurtarmak için başbakan nezdinde baskı yaptığı savları da önemli yer tutuyordu. Necdet Ürün'ün mektubu ile raporu öğrenen Cumhurbaşkanı, MİT müsteşarından yazanın Eymür olduğunu, müsteşarın bilgisi dışında hazırlandığını, bir kopyasının da Gürvit'te olduğunu duyduktan sonra damadı ile görüşmüştü. Gürvit tüm sorumluluğu da kabul etmişti. O günlerde başbakan devreye girdi. Olay örtbas edilmek istenir, resmi demeçlerle yalanlanırken köşk soruşturma istiyordu. Köşkün kanısı şuydu: eğer o sırada MİT'te dört başı mamur bir soruşturma yapılsaydı, tartışma aylara yayılmaz, bugünkü duruma gelmezdi. Himaye savlarına mantıklı bir soruyla yanıt veriliyordu. Cumhurbaşkanı işin örtbas edilmesi için başbakanı niçin sıkıştırsın? Evren başbakanın eline böylesine önemli bir siyasal koz verir miydi? Köşkün dikkatinden kaçmayan kimi vurgulayıcı önemli öğeler vardı. Bako raporu ile MİT raporunun ortak bir yanı her iki rapordaki koşutluktu. Bako sorunu. MİT raporunda ilk Bako raporuna uygun bazı faraziyeler kuruluyordu. Bako eski DYP il başkanı Keçeli ve Cindoruk. Amaç tabii Demirel'e uzanıyordu. Başbakana yaranmak için işte neden deniyordu. Zaten MİT Bako olayıyla hiç uğraşmamıştı. Ama MİT raporunda inşa edilen bina Bako konusuyla kuruluyordu. Böylece siyasal bir amaca hizmet etme dürtüsü kuvvet kazanıyordu. Sonra? Kılıç ve Can Türk MİT'te Eymür tarafından sorguya çekilmişler de ne olmuştu? İkisi de beraat etmişlerdi. Bu sorgularda söylenenleri gereken makamlar isterse kanıtlama yoluna gidebilirdi. Ama MİT değil. Daha doğrusu MİT bir duyurum yapar, kanıtlamak, belgeleri bulup savları desteklemek görevi MİT'in dışında kalan devlet kuruluşlarına düşerdi. Gürvit'in çevresinden Kılıç'ın sorgusu ve Eymür'ün kimi eylemleriyle ilgili duyumlar da geliyordu. Eymür soygu sırasında geceleri arkadaşlarıyla başkent gazinosuna giderdi. Gürvit onu uyarmıştı. Bir MİT elemanının aşırı pahalı gazinolara gitmesi dikkatleri çekerdi. Fatura 50 bin yerine 5 bin gelse bile daha tuhaftı. Köşkün MİT'le diyaloğu kaçınılmazdı ama bu bir yasal gerek olmasına karşın MİT'te ne oluyorsa, MİT ne biliyorsa köşkün haber alması anlamına da gelmezdi. Örneğin 1402'liklerin köşkle saptandığı savı. Gürvit o sırada köşkle değildi, siyasal partilerin kapatılması, veto edilmesi olayları. O sırada bu kararlar konseyin mecliste yaptığı toplantılardan geçiyor ve konseyin bu işlerle uğraşan araştırma biriminin başında da hava generali Şadi Ergüvenç Paşa bulunuyordu. Köşke göre toplumda derin izler bırakan bu olaylarda Gürvit ve bürosu devre dışındaydı. Kuşkusuz önümüzdeki günlerde karşılıklı yeni suçlamalar başlarsa MİT kaynaklı kimi irdelemeler yapılacaktı. Köşk hep istedi verdik, sonra yukarıda harcandık. Eymür şimdiden söylemiyor muydu? En büyük güvencemiz Çankaya'ydı ama... Daha şimdiden kulise bilgiler akıyordu. Bir kaynak şöyle bir yorum yaptı: daha öteye bir sonuç çıkmaz. Olayın içindekiler birbirine müteselsil ve müşterek kefil. Eymür harcandı harcanır. Ama Gürvit başbakanlıktaki soruşturma kurulu çağırmadığı halde kendi isteğiyle gidip olayları anlatmıştı. Soru sorulmasını istememiş ancak bildiklerinin hepsini söylemişti. Ağustos 1989'da başlatılacak savaşa hazırdı. Hayri Ündül Paşa. Bir gizli servisin başında olan kişinin örgüte egemen olması başlıca ve kaçınılmaz bir zorunluluktu. Ne çare olayın akışında çarpıcı bir sakat nokta Hayri Ündül Paşa'ya olumlu puan getirmiyordu. Rapor 10 Kasım'da bitmiş, 17 Kasım'da son biçimini almış, Ündül Paşa ise bu raporu Cumhurbaşkanı'nın ürü mektubuyla kendisini çağırmasıyla bilgilenmişti. Tarihler arasında 83 gün var. Servisin tepe noktasının bir basamak altında süren bu yoğun çalışmalardan haberi olmuyordu. Hele müsteşarın gezide olması nedeniyle raporun bir türlü arz edilememesi ayrıca dikkatleri çeken önemli noktaydı. Hayri Ündül Paşa yeni polemiklerin içine girmeyi asla istemiyordu. Ancak rapordan gerçekten ancak 26 Ocak'tan sonra haberi olmuştu. Ya hep gezide olduğunu öne süren mazeret? Kendi amaçları doğrultusunda kim? Kuşkusuz Abbas ile Eymür'ü söylüyordu. Raporu hazırlamışlardı. Amaçlarını ancak kendileri biliyorlardı. Müsteşardan saklamışlardı. Eymür'ün müsteşardan Ekim 1987 başında mafya ilişkileri, Abbas Gündeş tahterevallisi ile ilgili buyruk aldığı savı da tümüyle yalandı. Ündül böyle bir etüt ya da rapor istememişti. İfadeler ortadaydı, biliniyordu. Niçin hazırladıklarını da hala bilmiyordu Ündül Paşa. Zaten MİT bünyesinde açılan soruşturmada da Ündül'den böyle bir emir almadıklarını söylemişlerdi. MİT'te yapılan idari bir soruşturmaydı. O soruşturmada da asıl amaç öğrenilemedi. Bilemezdik. MİT'teki soruşturmada Eymür'ün müsteşardan böyle bir çalışma için buyruk almadığını ifade etmesi şaşkınlık yaratacak olaydı. Ündül'e göre MİT'in Banker Bako ile ilgilenmesi ve inceleme yapması görevi sınırları içinde de değildi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü son derin soruşturmada Ündül Paşa'nın bilgisine başvurulması gerekirdi. Yapılmamıştı. Neden? Fakat açıklanması zor son olay ortalığı karıştıran bir rapor yazdığını kabul eden, çeşitli demeçlerle olayın genişlemesine katkıda bulunan Mehmet Eymür'ün, ötekiler emekliye gönderilirken, neden MİT bünyesinde pasif de olsa bir göreve atandığıydı. Suçluysa suçlu, gereken yapılıp servisle ilişkisinin kesilmesi gerekmez miydi? Emir'in uzaklaştırılabilmesi için başbakanlığın izin vermesi gerekiyordu. Öyle izin gelmedi. 23 Şubat 1988'de Ündül Paşa, abasıyla her konuda mutabıkız diyordu. Ayrıca Emir merttir, sıkıştırılsa gerçeği söylerdi. Bir başka adı bizde saklı kaynak ise, Hiram çocukluğundan beri tanıdığı Emir'in yanında vaziyet aldı. Gürvit'e karşı Emir'i tuttu, her ikisi de harcandı diyordu. Bir de fatura olayları vardı ki hem gülünç hem de kabul edilebilir nitelikte değildi. Burhanettin Bigalı Paşa, Sezgi'nin gücü. Orgeneral Burhanettin Bigalı'nın yaşamı boyunca tek hedefi vardı. 1938 yılında askeri ortaokula girmiş, tam 50 yıl üniformayı sırtından çıkarmamıştı. Yaşam hedefi askerlik mesleğini orgeneral rütbesini alarak tamamlamaktı. Adana Sıkı Yönetim Komutanı iken 1981'de MİT müsteşarlığına getirildiğinde günü gelince mutlaka orgeneral olacağını umut ediyordu. Eğer hükümetin gizli servis bünyesindeki geniş bir kesimin istediği gibi MİT müsteşarlığını tercih etseydi, ideali olan Ergeneralliği bugün göremeyecekti. O tarihteki sıfatıyla devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren, Burhanettin Bigalı'yı çağırıp, MİT'i ele alıp düzeltmek lazım, istediğin kişileri de yanına al, MİT'i yeni baştan bir düzelt demeseydi, Bigalı Paşa daha başka görevlerden geçerek belki bugünkü görevine yine gelecekti. Bigalı Paşa devlet başkanına, bağış üstüne dedi ama zamana ihtiyacı vardı. Evren, istediğin kadar zaman sana dedi. MİT'te Korgeneral Bigalı dönemi böyle başladı. 5 ay çalıştı ve bir MİT reform planı hazırladı. Raporu MGK'ya, başbakanlığa ve genelkurmaya sundu. Personelden başlayarak araç gereç, modern kimi sistemleri içeren tesislere kadar her şey bu raporun içindeydi. 1983'te çıkarılan MİT yasası da bunlar arasındaydı. Yönetmelikler hazırlandı, çalışma büroları berbat durumdan çıkarıldı. MİT'e yeni arabalar alındı, sorgu tekniği geliştirildi. Bigalı Paşa MİT'e 4 ana kuralı genelgeyle duyurdu. A. Rejime sadakat ve Atatürk ilkelerine bağlılık. B. Faziletli ve ahlaklı olmak. C. Aslar üstlerine saygıyla, üstler aslarına sevgiyle bakacak. Askerlere özgü tam bir disiplin uygulanacak. D. MİT adını kullanarak menfaat sağlayanlar hakkında derhal işlem yapılacak, böyleleri servisten hemen uzaklaştırılacaktı. İlk bakışta bu kurallara uymayanlar tasfiye edildi. Örneğin devlet istihbaratı, devletin yaşamsal konularıyla ilgili haber almada yeni öğeler işletildi. Dış ülkelere gidenler bir vitrinde gördükleri, örneğin Ermeni ya da Kürt sorunu ile ilgili en basit yazı, pankart ya da dövizi ayrıntılarıyla merkeze bildireceklerdi. Dış ülkelerde göreve gidenlere kurslar açıldı. Devletin ana siyasetiyle ilgili konularla sorunlar öğretildi. Hatta Başbakan Özal'a kabul edilen kimi önerileri götürüldü. Basit bir ticari anlaşmayla ilgili müzakerede bile karşı taraftaki heyetin aralarında yapacağı görüşmeyi dinleyebilirdi. Ona göre ertesi gün karşı önerilerle gelebilirlerdi. Gizliliğe bağlı kalınması her açıdan çok yararlı ve zorunluydu. Bakın ABD'liler Reagan'ın zirve görüşmelerinde bir gün sonrasına bilgi sızması, görüşmelerin dinlenmesi olasılığı karşısında çadırdan düzenlemeler içinde hazırlanıyorlardı. Büyükelçiliğe atananlara da MİT'te briefingler verildi. Bigalı bir kararını daha bildirdi. Yasa gereği müsteşarın haberi olmadan hiç kimse hiçbir makama gidemez, bilgi veremezdi. Sonradan Hayri Ündül'ün yakınacağı durum görevinin son aylarında da olsa Bigalı'nın başından geçmeyecekti. Abbas dilediği ve çağrıldığı zaman sık sık Bigalı Paşa döneminde müsteşarı atlayarak Başbakan Özal'la bir araya gelmedi. Yıl 1984'tü. Emir'in MİT adına isteği genelkurmayın izniyle Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk sorguya alındılar. Emir'in öne sürdüğüne göre özellikle Kılıç, başta Nuri Gündeş, Cengiz Abaoğlu, Haluk Suter, Mustafa Ercan gibi MİT elemanlarının bazı ilişkilerinden söz etmişti. Bigalı Paşa Gündeş'e yumuşak davranılmasını Emir'e duyurmuş, hatta Gündeş Kılıç'ın sorgusunda bulunduğu sırada yumuşak sorularla geçiştirilmişti. Ordu İstihbarat Okulu'nda alınan ifadelerde Şükrü Balcı ile ilgili bilgileri içeren resmi yazıyı Bigalı Paşa üst makamlara göndertmemişti. Yani bu kişiler gizli eller tarafından korunuyordu. Ayrıca Gündeş terfiyan Dış Haberler Başkanlığı'na getirilmişti. Savlar her açıdan önemliydi, bir çeşit suçlama kokuyordu. Ama Bigalı Paşa'nın savlar ortaya döküldükten sonra nasıl davrandığı anlatılmıyordu. Dündar Kılıç'ın verdiği ifadelerde Gündeş ve öteki MİT mensuplarıyla ilgili suçlamaları Emir Bigalı Paşa'ya getirdi. Bigalı'nın koyduğu ilkelere aykırı davranmışlardı. Kürk almışlar, saat ve tabanca gibi armağanları kabul etmişlerdi. Bigalı bir soruşturma kurulu oluşturdu. Olay incelenecek, adı geçenlerin ifadeleri alınacak ve durum bir raporla müsteşara bildirilecek, gereken yapılacaktı. Soruşturmadan sonra Bigalı Paşa başta Gündeş olmak üzere suçlanan herkesle ayrı ayrı konuştu. İçinde en küçük kuşku kalmamalıydı. Gündeş karşısına oturmuş suçlamaları dinlerken ağlıyordu. Bigalı Paşa sonunda Nuri Gündeş ve grubuna karşı Eymür'ün ön yargılı davrandığı izlenimini edindi. Sonra Eymür'ü çağırdı, karşısına oturttu. "Bak evladım," dedi, "bu elemanlar hakkında bana sorguda edinilen bilgileri getirdin. Soruşturma kurulu rapor verdi, ben de hepsiyle konuştum. İkna edemedin, bu adamlar MİT'e hizmet etmişlerdir. İspat da edemiyorsun söylenenleri, kanıt yok. Eğer Dündar Kılıç'ın iftiralarını kanıtlayan belgeler bulunsa hepsini hemen mahkemeye veririm." Bigalı Eymür'ün durumuna geçti. "Sana tavsiyem vazgeç bu işlerden, polisiye işlerle uğraşma. MİT'te yükselmek istiyorsan kendi sahanda çalışarak yüksel," dedi. Zaten MİT'in görevi Bikalı'ya göre kaçakçılık işlerine böyle karışmak değildi. MİT dosyaları düzenler, kaçakçılık işlerinin izlenmesi iç işlerine bağlıdır, oraya gönderirdi. Gizli yazıyla giden dosyanın akıbeti onlara ait olurdu. Nitekim Bigalı MİT'te kaçakçılık dairesini kaldırdı, üniteleri dağıttı. MİT yalnızca terörle ilgili kaçakçılık işlerine bakacaktı. Bir süre sonra Bigalı Paşa Eymür'ü Adana'ya atamaya karar verdi. Eymür Bigalı Paşa'yı atamayı durdurmak için gittiğinde yine "polisiye işlere meraklı olduğunu anlıyorum. Bırak görevinde yüksel" nasihatı ile karşılaştı. Bigalı Eymür'e devletin istihbarat birimleri arasındaki uyumun sınırını çiziyordu. MİT Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ile teyette buluşurdu. Her birinin görev alanları birer daire ise bu daireler teyet geçerdi birbirine. Ama daireler iç içe girerse karma karışık bir düzen çıkardı ortaya. Eymür'ün geçmişinde başarılı işler vardı. Aynı yolda çalışmayı sürdürmesi için Adana MİT Başkan Yardımcılığını atıyordu. Himaye kanadını Gürvit geriyor. Eymür'ün de kabul ettiği gibi bir iki gün geçti. Geçmedi Gürvit sahneye girdi. "Çocuğu var, ailesinden yeni ayrılmış," diyordu Bigalı Paşa'ya. "Lütfen Ankara'da kalsın." Bigalı Gürvit'e de aynı şeyleri söylüyordu. "Polisiye işlere merakı var, irtibatını kesmeliyiz." Gürvit atamanın durdurulmasında direndi. Bunun üzerine Eymür MİT karargahında pasif göreve alındı. Zeynep olayı daha önceki bölümlerde ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Bigalı Paşa 1985 tarihli olayı anımsamıyordu. Ama kızını evlendirecek ananın soruşturma isteğini yerine getirmeyi fazla yadırgamıyordu. O bölümün başlığı gibi bir ananın ıstırabı özetinde bakıyordu. Acaba MİT'in böyle bir soruşturması Eymür'ün konut ilişkileri yasasına uygun muydu? Nuri Gündeş ise notlar yanıltmıyorsa dış istihbarat dairesine bu olaydan önce atanmıştı. Serviste bir adamın 16-17 yıl aynı yerde görev yapmasının sakıncalı olacağı düşünülmüş, aynı düzeyde bir görevle Gündeş İstanbul'dan Ankara'ya alınmıştı. Abaoğlu da Bursa'ya gönderilmişti. Bigalı Paşa görev döneminde Abbas'la Gündeş arasındaki çekişmenin içeriğini anlayamamıştı. Belki uzun yıllar İstanbul'da birlikte çalıştıklarından, belki başka bir nedenden, belki de savaşman olayına kadar uzanan çekişmelerden. Bigalı döneminde de köşke bir iki sayfalık raporlar gönderilirdi. Yasa gereğiydi. Kimi zaman uzun olanlar da gitmişti. Fakat Bigalı bu türden raporların altına hiçbir hukuki mesnet olamayacağı, savların hukuki belge haline gelebilmesi için belgelenmeleri gerektiğini gösteren bir not koyduruyordu. Bu yöntemi Bigalı başlatmıştı. Bu raporlarda elbet kimi yargılar söylenebilirdi ama bağlantılarını bulmak gerekirdi. Savlar alt alta dizilebilirdi. Bigalı Abbas'ın yardımcılığa atanmasına neden karşı çıkmış, hangi nedenlerle direnmişti? Atama isteği Cumhurbaşkanı ile Başbakan'dan gelmişti. Abbas adını Başbakan nereden işitmişti bilemiyordu. Ancak Bülent Öztürkmen'in Özal'a duyurduğunu sonradan öğrendi. O sırada korgeneraldi. Hatta bir yıl uzatmalı bir dönem geçiriyordu. Orgeneralliğe terfi etmesi Genelkurmay'ın elindeydi, tabii Başbakan'ın. Ama buna karşın Abbas'a direndi. Bu direnme MİT'in Genelkurmay'la ilişkisinden kaynaklanan doğaya göre Bigalı Paşa'yı orgenerallikten edebilirdi. Bigalı hem Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakan'a "Hiram Abbas'ı tanımıyorum, izin verirseniz araştırayım," demişti. Araştırma bir aya yakın sürdü. Çankaya'ya ve konuta sonuç menfi dedi. Abbas yardımcılığa gelemezdi. İsterlerse servisin içinden çok değerli arkadaşlar bulabilir, adaylar sunabilirdi. Abbas'la ilgili önemli vurgulaması sanki geleceği görmüş gibi şöyleydi. "Abbas ileride servisin başını derde sokabilir. Gazetelere düşer MİT." Bigalı'nın sözlerini Cumhurbaşkanı ile Başbakan dinlediler. Bir şey söylemediler. Böylece Abbas'ın atanması dalgalanmaya kalıyordu. Nasıl bir doğa çizgisi? Abbas'ı engelleyen geçmişinden kalan hangi notlar? Atak, söz dinlemez, başına buyruk, silahı sever ve benzeri notlar. Bigalı aynı kanıları yukarı katlara birkaç kez söylediğinden Abbas olayına kapanmış gözüyle bakıyordu ki... Bir gün MGK toplantısına çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruh, "Burhanettin Paşa, acaba bir iki dakikalığına bana uğrar mısınız?" dedi. Bigalı Orgeneral'i ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı Hiram Abbas'ı istiyor. Sizin için alsın yanına yetiştirsin diyor dedi Üruğ Paşa. Bigalı karşı çıkmasındaki nedenleri Necdet Üruğ'a da anlattı. Bilmenizi isterim, Abbas'ı neden atamak istemediğimi siz de öğrenmelisiniz dedi. Ama madem ki Sayın Cumhurbaşkanımız emrediyorlar baş üstüne diye ekledi. Orgeneral Üruğ sordu. Bütün bunları Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a söylediniz mi? Bigalı evet dedi. Orgeneral Üruğ, kardeşim senden günah gitmiş, atamayı yap dedi. Zincirin halkaları tamamlanmış, Bigalı yitirmiş, köşk, başbakanlık ve Abbas kazanmıştı. Orgeneral Üruğ'un Bigalı ile yaptığı konuşmanın üzerinden ne kadar süre geçti ki? MİT raporunda Necdet Üruğ adı onuruna büyük darbeler indiren suçlamalarla geçiyor ve raporun yazımında Hiram Abbas, MİT müsteşar yardımcılığında bulunuyordu. Fakat Bigalı Paşa hiç kimsenin onurunu zedeleyecek bir davranış yapmamaya özen gösteren bir asker olarak MİT raporu olayında önemli rol üstlenen iki kişi hakkında sezgi gücünü herhalde bugün anımsıyordu. Endişe buyurmayın ama. Emredildi, tayininizi isteyeceğim dedi Bigalı. Karşısında oturan Abbas'a bir özet yapıyordu. Ancak ileride atanmasına karşı çıktığını Abbas başkalarından duyarak muğber olabilirdi. Hakkınızda dedi yetkili makamlara şunları söyledim ve hepsini sıraladı. Servisteki bir adam kendini geri çekmesini bilmeliydi. Abbas uzun süre sivillerle çalışmış büyük sermaye çevrelerinde iş görmüştü. Bigalı benim çalışma prensiplerime uyarsanız himaye kanatlarımın altında olacaksınız dedi Abbas'a. Endişe buyurmayın yanıtını aldı Abbas'tan. MİT müsteşarlığı boyunca Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la Bigalı atlanarak hiç kimse konuşmadı. Yurt dışındaysa ya da tatilde o zaman hizmet gereği yardımcısı o makamlara gidebilirdi. Ve Bigalı 50 yıllık meslek yaşamında ideal noktaya erişti. Başbakan Özal Bigalı'ya emekli olmasını, MİT'in başında kalmasını önerdi. Kor generallikten emekli olmak? Hayır diyordu Bigalı. Or generalliğe terfi ettirilsin, MİT'te bu rütbeyle görev sürdürsün. İşte bu olabilirdi. Yıllardır bir sivil bakanın buyruğunda Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına or generaller getirilmişti. MİT neden bir istisnaydı? Bu kurumun başına da bir or general atanabilirdi. Özal Bigalı'nın önerisini kabul etmedi. Ama sonra ilk kez Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına bir kor generali MİT'ten ayırdığı Hayri Ündül'ü getirdi. Bigalı or general oldu, jandarma genel komutanlığına getirildi. Köşkte ve genelkurmayda sağlam paşa diye anılıyordu. Çünkü içten de açık yürekliydi, tam bir görev adamıydı. Bir iki yıl daha sonra elindeki maddi olanakları bir araya getirerek bir ev sahibi olabilecek miydi? Kuşkusuz son yıllarda bu hesabı yapıyordu. Çünkü parası yoktu. İkinci kez bir nokta koymak. Bu arada MİT raporunun önemli konusu Necdet Üruğ davasında Danıştay aldığı bir kararla başbakanlıktaki soruşturmadan kararı etkileyecek bilgiler isteminde bulunmuştu. Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş rapor ve ekleri var soruşturmayı sürdürüyoruz. Ne zaman biter bilmek olanaksız diyordu. Şubat 1989'un ilk günleri. Savaş yaptığımızı ilk önce kendimiz beğenmeli, ayrıca soruşturma sonucunun ikna edici olmasına özen göstermeliyiz diye ekliyordu. Doğruydu. Rapordaki konular hem çeşitli hem de çetrefildi. Zamana egemen olamıyordu Kutlu Savaş. Fakat Danıştay Üruğ davasında karara varabilmek için başbakanlıktan istediği bilgilerin ya da mutlaka bir yanıtın gelmesini bekleyecekti. Başbakanlık henüz soruşturmanın sürdüğünü bildirirse Danıştay 10. Dairesi'nin yeni baştan bir karar vermesi gerekecekti. 1 Şubat 1989'da durum buydu. Karar çıktıktan sonra seyreyleyin gümbürtüyü diyen çevreler acaba ne demek istiyorlardı? Zaten başbakanlık avukatları savunularında Mehmet Eymür'ü suçlamışlardı. Üruğ'a ödenecek tazminatta karara varılırsa başbakanlığın ödentiyi Eymür'e çevirip çevirmeyeceği ayrı bir soruydu. Konuşulan son konulardan biriydi bu. İlahların istediği kurban mıydı? Eymür yoksa kendi eliyle olaylara gebe günlere mi sürüklenmişti? Ya da kıramayacağı devlet zinciri içinde bir gün yazgısıyla baş başa kalacak mıydı? Ya Hiram Abbas? Ağustos ayında veya daha erken günlerde ne yapacaktı? Yaptığımız son araştırmalarla nehrin öteki sahilinde olanlardan kaynaklanan bilgilerle MİT öyküsüne ikinci bir nokta daha koyuyoruz. Görevimiz savunu cephesindeki saldırıları da ayrıntılarıyla anlatmaktı. Yerine getirildi. Noktayı mikroskobun altına koyduğunuzda kişiler, çatışmalar, servis içinde çekişmeler, siyasal bakışlar. Hepsi birdenbire daha canlı, daha değişik ve renkli çizgiler veriyor. Bilmem okuyucu da böyle düşünecek mi? Son söyleyeceğimiz şu. Darbeler ve gizli servisler 1950-1988 ilişkileri bütün kapılar zorlanarak alınan bilgilerle sergilenmeye çalışıldı. Konuşabildiklerimizden aldığımız bilgilerin olduğu gibi aktarılmasına özen gösterildi. Gizli servis insana buz üstünde çıplak ayakla yürüyormuş gibi bir izlenim veriyor. gerçeği yakalamaya çalışırken saptırılan bilgilerin tuzağına düşme tehlikesi insanı ürpertiyor. Okuduğunuz satırlar darbelerle iç içe yaşayan gizli servis marifetlerine tümüyle en ince ayrıntılarına dek yaklaşıldığı savını üstlenmedi. Yineliyoruz. Genç kuşaklara küçük bir hizmet vermekti amaç. Başardığını söyleyen çıkarsa sağ olsun. Başaramadığını söyleyecekler olursa başlarken de söylediğimiz gibi onlar da sağ olsun. Ankara, 5 Şubat 1989.